Ayrım 2. Ne hoş zamanlardı. Aydın Boysan. Sayfa 20. 1'in 9'u. Yürek patlamaları. Toros iki masa ötesini işaret edip açıkladı. Kerize bakın, cin tonik içiyor. Fasulye pilakisi ve balık köftesiyle. Bu balık köftesini icat edenin boynu altında kalsın. Balığın köftesi mi olurmuş be? Balığın içi temizlenir, pişirilir. Kafası bile koparılmaz. Torik dilimi pişirilirken bile derisi soyulmaz ki ne yendiği anlaşılsın. İçkiyle mezenin bağdaştırılması konusunu Rıza Bey açıklığa kavuşturdu. 4. Murat içki yasağı zamanı bir Bektaşi rakı içerken yakalayıp kadı huzuruna çıkarıyorlar. Padişah emriyle içenler idam ediliyor. Kadı efendi Bektaşi'yi, "Bre namert, sen padişah emri bilmez de nasıl rakı içersin?" diye azarlıyor. Bektaşi ise gayet sakin yanıt veriyor. "Evet, ben rakı içmesine içtim ama beyaz peynirle ve kavunla içtim." diye itiraf ediyor. Kadı hükmü tek sözcükle beraat. Evet, atalarımız bu işin doğrusunu bulmuşlar. Demci sofrasının fasulye pilakisi helmeli olur. Çatalla yenince tabak temizlenir. Bazı budala meyhanelerin yaptığı gibi ne idüğü belirsiz bir kırmızı salça göründe tek tek fasulye taneleri yüzmez. Bir kaşık fasulye alan kişi alkanlara boyanmaz. Şeref anlatıyordu. Rıza abi, ben sürekli olarak kendimi kontrol ederim. Yanlış yaparsam kendimi hoş görmem. Aptalca bir şey yaparsam önce kendi kendime güler neşelenirim. Öyle mi? Çok neşeli bir hayat yaşıyorsun demek. Seni kıskandım. Turan anlatıyordu. İlk öptüğüm kızı unutmam mümkün değil. Yeşil gözlü bir esmerdi. Sol kulağında bir ben vardı. Sana bu kızı unutturmayan neresiydi? Ağzında yanan bir sigara olmasaydı. Rıza abi, sen de bir şey anlat dediler. O da kıramadı. Toledo'da bir idam mahkumunu asacaklardı. İdam öncesi son yemekte bir bardak kırmızı şarap da verdiler. Adam şarabın üstündeki köpüğü çok dikkatle, şarabın damlasını ziyan etmeden temizledi. Şaşırarak kendisine bakan cellata açıkladı. Aman kardeşim, bu köpük böbreklerim için olağanüstü zararlıdır. Rıza Bey akıllıca bir özet yapıyordu. İsa'dan hemen önce yaşamış Romalı düşünür Seneca'nın doğru bir saptaması şöyleydi. Sarhoşluk kusur yaratmaz, var olan kusurları meydana çıkarır. Bu saptama Canip Bey'in aklını çalıştırdı. Dedi ki, Mevlana ise benzer bir düşünceyi başka sözlerle şöyle anlatıyordu. Şarap zaten edepsiz olanı edepsiz eder. Vural'ın gözleri mahmurlaştı. İskemlesini Rıza Bey'in yanına çekti. Sonra da kulağına eğilip sordu. Baba be, biz niye içiyoruz? Zorumuz ne? Yoksa sabahları daha mı akıllı oluyorum? Böyle hırpalanırcasına zıkkımlanmak için zorumuz ne? Ben sabahları daha akıllı ama daha yorgun oluyorum. Anlamıyorum niçin içtiğimi. Rıza Bey de Vural'ın kulağına eğilip anlattı. Ömür boyu coşkun içen bir Bektaşi babası bu coşkunluğunu kendisine ve dostlarına tek bir cümleyle anlatabilmişti. Neydi o cümle? Coşkun ve sürekli içmek marifet noksanından doğar demişti. Çöz de şunu, ben de anlayayım. Demek istemişti ki zamanını güzel ve iyi uğraşlarla doldurmasını bilmeyen, ciddi sorunları benimseyip onlara çözüm aramayı öğrenemeyen nasipsizlerin sonu, teselliyi içkide arayıp sürekli olarak coşkun içme bataklığına gömülmektir. Muhsin Bey Toros'u uyarıyordu. Fazla kaçırdın, kadehi titretiyorsun, sızacaksın. Şişe bitmeden sızmam. Sen bu kafayla bu gece ölürsün. Ölmem, karanlıkta ölmekten korkarım. 1'in 10'u, yaratılan güzellikler. Sarmaşıklı meyhanede akşam faslı başladı. Yerlerini alan demci takımlarında akşam söyleşisi canlandı. Muhsin Bey yakınıyordu. Biz hesap yaparken makine yardımı görmedik ki. Her şeyi kalem kağıtla yapardık. Bırakın dört işlemi, kare kök, kare küp, helail hepsini. Sonraları iki elle çalışan hesap makineleri çıkınca artık bu ilerlemenin sonu geldi sandık. Hele elektronikler çıkınca aklımız karıştı. Ali yara kaşıyordu. Acıyorum size. T cetveliyle, gönyelerle, koca masalara, pünezlenmiş kağıtlara çizermişsiniz projeleri. Biz artık ekranda çiziyoruz. Hem resim ne denli büyük olursa olsun aynı ekrana sığıyor. Anadolu'daki yapı yerlerinde topografya aletleri bile bulunmazmış. Planı araziye nasıl uygulardınız? Aslan evlatlar, siz kolay yaşayasınız diye her şeye çare bulundu. Biz yapı yerinde projeyi oturtmak için ip metre ve şakül kullanıyorduk. Dik açı mı istersin? Eşek davasını geometride boşuna mı okuduk? Bir su hortumu ile iki cam tüp bulursun, kenarları 3-4-5 metre olan bir üçgeni arsaya oturttun mu işin bitti sayılır. Ali çenesini tutamıyordu. Abi be, siz dünyadan kopuk yaşadınız, televizyon bile bilmediniz. Oysa biz dünya ile aynı zamanı yaşıyoruz. Sizin kuşaklarınıza acıyorum. Hadi canım, sen kendine acı. Beyim dünya ile birlikte yaşıyormuş. Bu size ne kazandırıyor be? Siz çevrenizden, yakınlarınızdan koptunuz. Bayramlarda bile tatile tüyüp aile bireylerinizden koptunuz. Biz ailelerimizle birlikte yaşardık. Hatta biz komşularımızla bile birlikte yaşardık. Toplumda kopuşma var, kopuşma. Gençler Muhsin Bey'in boynuna sarılıp onu sakinleştirdiler. Rakısını, beyaz peynirini tazelediler. Hep birlikte yudum alınca öfkesi yatıştı, konuşmasını sürdürdü. Biz toplumumuzun bireyleri olarak yaşardık. Biz sinemaya, konsere giderdik ama bizim dünyamızı asıl yaratan okuduğumuz kitaplardı. Biz hayallerimizi bile okuduğumuz kitapların bizde bıraktıklarıyla kurardık. Bizim Juliet'imiz sinemada gördüğümüz resim gibi güzel kız değildi. O herkesindi. Bizimki yalnız bizim kafamızdakiydi. Tüm roman kahramanlarımız bile hepimizin kendimize özgü yarattığımız simgelerdir. Ali yine duramadı. Yani sizin kafanızda yarattığınız güzeller şimdi ekranda gördüğümüz dünya güzeli hanımlardan daha mı güzel olurdu? Elbette ya, elbette. Dünyadaki hiçbir güzellik sizin kafanızda yarattığınız güzellikten daha güzel olamaz. Siz televizyon çocukları bunu bile anlayamazsınız. Hayal etme gücünü kullanmadıkları için yitiren kuşaklara herkesin hayran olduğu suratlar yeter. Hayranlıklarınız bile kişisellikten koptu. Hayranlıklarınız bile anonim şirket ortaklığına dönüştü. Ali yumuşar gibi olmuştu ama karşı koymaktan vazgeçmiyordu. Sizin kuşakların çok zor şartlar içinde yaşadıkları doğru. Talihiniz buymuş. Niye daha sonra gelmediniz dünyaya? Elinin körü, sanki elimizdeydi. Ama ben yine de dünyaya geldiğim zamandan şikayetçi değilim. Bizim gençliğimizde bizim devletimizin de bireylerimizin de onuru vardı. O zamanlar adı devlet adamına çıkmış, ne yazık ki çıkmış hiçbir politikacımız Afrika çöl çadırlarında bedevi ziyaretine gitmedi. Ezan Arapça değil, Türkçe okunurdu. Biz maddesel olarak düşük koşullar içinde alnı ak ve onurlu bir toplumun mutlu bireyleriydik. Bu bize yetiyordu. 1'in 11'i, demciler dağıtırken. Sarmaşıklı meyhane yükünü almıştı. Rıza Bey bir eski dostunu anıyordu. Kadim Burhan dostuma göre ulusal küfürlerimiz 3 bölüme ayrılır. 1 dışkı küfürleri, 2 hayvansal küfürler, 3 cinsel küfürler. Birinci bölümdekilere en kibar örnek babasının şarap çanağını boş bırakmamak niyetidir. İkinci bölümde yaşayan hatta yaşamayanlar dahil aile bireyleriyle ilgili cinsel niyetler açığa vurulur. Üçüncü bölüme örnekler arasında iltifat niyetine söylenen vay köpoğlu vay, vay ayı vay benzeri incelikler açıklanır. Hepsi Rıza Bey'in sınırlamasına uygun buldu. Bu sırada meyhaneden içeri falcı girdi. Sevimli ve hınzır bir adamdı. Masada fal baktırmaya niyetlenenler vardı ama Rıza Bey önerdi. Tek tek fal baktırıp da akıl karıştırmayalım. Yalnız hükümetin falına baktıralım da ne olacağımızı anlayalım. Bu düşünce kabul edilmedi. Falcı yarım bardak rakı içirip gönderildi. Sarmaşıklı meyhanede tek bir konunun alınıp da yarım saat ya da biraz daha fazla konuşulduğuna, konuşma edebine uygun olarak konunun dağıtılmadan konuşulmasına rastlanmaz. Başlayan konunun bitirilmesi görülmez. Söyleşi sanki bir aforizmalar dizisidir. Her konu biraz didiklenip kenara atılır. Çok zıkkımlananların yanında az ama öz konuşan bir zat da vardır. Koca akşamı tek bir kadeh rakıyla bitiren bu zat masraf bölüşmesinde farklı muamele görmez. Profesör Titri'nin yanına rakıyı en pahalı içen adam sıfatı eklenir. O akşam masaya konuk olarak pek değerli piyano virtüözümüz de katılmıştır. Bazılarının çocukluk arkadaşıdır. Birisi yanındakini dürttürüp anlatır. Biliyor musun, bizimki virtüöz oldu. Öteki açıklar. Yok canım, bunca yıldır tanırım, böyle bir huyu olamaz, iyi çocuktur. Rıza Bey soruyordu. Bugünkü gazetelerde hangi ünlü kişinin zamparalığı yazıyor? Toro satıldı. Ne iştir bu be abi? Bütün politikacılar bir de benim çapkınlıklarım gazetelere geçse diye can atıyor. Seçilme şansı artıyormuş. Muhsin Bey ekledi. Yalan değil. Eski bir iktidar partisi başkanımız maiyetiyle birlikte çapkınlığa giderdi. Hem de 73 plaka numaralı resmi otomobille. Çapkınlık eğer kötü bir işse isterim ki bütün politikacılar Kur'an'a el basarak yapmıyorum diye yemin etsinler. Toros itiraz etti. Ama abicim, eğer karısının korkusundan yapmıyorsa marifet değil ki. Bana kalırsa aklımdan geçirmedim diye yemin etsinler. Bilir misin sonra ne olur? Çarpılan çarpılana. Ondan sonra gözümüzle görürüz. Orhan düşüncesini belirtti. İşte şimdi oldu. Çarpılmayan bundan sonra benden oy alamaz. Çapkınlığı bile beceremeyen adam karma karışık ülke sorunlarını çözemez ki. Şeref şikayet ediyordu. Dün gece eve giderken çok üşüdüm. Dondum neredeyse. Neden acaba? Canip Bey açıklıyordu. Meyhanede kafayı çekince damarlar genişliyor, kan dolaşımı hızlanıyor, kişiye ateş basıyor. Ama peşinden o denli çok ısı yitip gidiyor ki kişi fena halde üşüyor. Bilirsiniz ya, soğuk mevsimlerde açıkta kalan sarhoş ölümleri bu yüzden artar. Gecenin ilerlemiş saatlerinde herkesin birbirine takılma azgınlıkları başlar. Tosun Orhan'a takılır. Söyle bakalım, bir saman arabasıyla sigara içen bir adam arasında ne fark vardır? Onlar bilir. Saman arabasını iki öküz çeker, sigarayı bir. Bu sefer Orhan Tosun'a takılır. Kafamı eğersem kan başıma hücum ediyor, başım çatlıyor. Ayağa kalkarsam iyi oluyor, rahat ediyor. Neden? Elbet edersin, ayaklarının içi boş değil. Rıza Bey söze giriyordu. Benim büyük annem içki ya güldürür ya ağlatır derdi. Shakespeare de sanırım büyük annem gibi düşünüyordu. O asık suratlılıktan vazgeçmez ama şaşacak yanı yok, şarap içmez diyordu. Birin 12'si zarar nasıl azaltılır? Sarmaşıklı meyhaneye erken erken ikisi gelmişlerdi. İçmeye başladılar. Rıza Bey Orhan kaptanı biraz sonra azarladı. Şu rakıyı adam gibi içmeyi öğrenemediniz. Aç karnına ikinci rakıyı bitirmek üzeresin. Vücut bu coşkunluğa uzun yıllar dayanamaz. Affet abicim, bugün çektiğimi bir bilsen. Bahane ararsan mutlaka bulursun. Usulünce içmekten vazgeçme, kendine yazık etme. Rakı içmenin de bir usulü olurmuş. Asıl en tehlikeli işler usulünce yapılır. O tüy kabası Birleşmiş Milletler'in yaptığı belki de tek hayırlı iş bu işin araştırmasını yaptırmak oldu. 1950'li yıllarda dünyaya yaygın bir araştırma başlatıldı. Başına da Profesör Jelinek getirildi. İçkinin zararlarını azaltacak önlemler bir kitapta toplandı. Çok yararlı ve doğru sonuçlara vardılar. Tüm dünya demcileri aklını başına alsa da Jelinek tavsiyelerine uysa... Neymiş onlar? Verdikleri birinci akıl, aç karnına, boş mideye kesinlikle içki indirmemektir. Bu içki ne olursa olsun. Birleşmiş Milletler bu. Yalnız rakıcılara hizmet etmeyecek ya. İsterse viski, vodka, şarap, bira ve benzerleri olsun. Yani tüm zıkkımlara. Aç karnına içki mideye zımpara kağıdı gibi iner. Sordular. Yani bir meyhanede kitabımızı önümüze alıp okuduğumuza göre mi içeceğiz? Rapor yazanlar da tüm dünya demcilerinin size benzeyen hınzırlar olduğunu biliyorlar ya, sonucu tek bir cümleye indirmişler. Bu sefer hepsi birden heyecanla sordu. Neymiş o tek bir cümle? İçmeye başlamadan önce 1000 kalori değerinde bir yemek yiyiniz ve ondan 25-30 dakika sonra içmeye başlayınız diyorlar. Gözleri ve kulakları merakla açılmış demciler bu özeti duyduktan sonra birkaç saniye düşündüler ve sonra hepsi birden patladı. Oho, böyle içki mi içilirmiş? Kısa bir sessizlikten sonra hepsi birbirini dürttürerek karşı koymaya başladı. Sordular, eğer bu araştırma uygulama yeteneği olan daha başka bir çözüm önermediyse 5 para etmez. Birleşmiş Milletler bu işi de başaramadı demektir. Rıza Bey bildirdi, onlar da bütün dünyanın sizin gibi hınzırlarla dolu olduğunu bilmez mi? Tek bir sağlıklı içme tavsiyesi daha ileri sürüyorlar. Diyorlar ki içmeye başlamadan önce 2-3 dilim kızarmış ekmeği, sarımsaklı tereyağı sürerek yiyiniz, içmeye sonra başlayınız. Hepsi birden yavaş yavaş kafa sallamaya başladı. Yine hepsi birden işte bu olabilir dediler peşinden. Belki demeyi de unutmadılar. Tosun önerdi. Rıza abi hadi gel bu akşam rakımızı Birleşmiş Milletler usullerine göre içelim. Rıza Bey ekledi. Çok doğru. Ne sonuç alınır bilmem ama bari içimiz rahat eder. Bir an durup ekledi. Birleşmiş Milletler'den önce bizim Samatya meyhanelerinde uygulanan parlak bir önlemi de unutmayalım. Oralarda alışkanlık olduğu gibi birer kahve fincanı zeytinyağı içelim. Yaşa Rıza abi dediler. Hepsi coştu. Kimisi mutfağa gidip tuzlanmış diş sarımsakları havanda dövüp sübye haline getirdi. Kimisi ekmek kızarttı, kimisi de kahve fincanlarına zeytinyağı doldurdu. Hepsinde yenilik heyecanı vardı. Birin 13'ü Beyoğlu canlanmalı. Doğduğum, ömrümü geçirdiğim İstanbul'da gün oluyor ki ben özlem nöbetlerine tutuluyorum. Bir başka gariplikle duygulanmama karışıyor. Özlem mi desem yoksa hasret mi diye sıkılıyorum. Çünkü ruhlarımızı ve dilimizi temizleyen Cumhuriyet devrimlerimizin üstü kapalı karşıtları türedi. Çalışıyorlar hem de kısmen gizlenerek. Yine konuyu karıştırdım. Yazıya Beyoğlu konusunda başlayacaktım. Yani Pera. Beyoğlu'nun anası Galata'dır. Fetih'ten önce Cenevizli bir Podesta'nın yönettiği Galata'nın adı Magnifica Comunita di Pera'dır. O ki eski günlere gitti, Galata'yı Evliya Çelebi diliyle anlatalım. Meşrubattan Bade-i Guna Gunlarının Memduh-u Harabatiler arasında meşhur olan Taş Merdiven Meyhanesi'nde, Kefeli'de, Manyeli'de, Keşkoval'da, Konstantin'de Nam Meyhanecilerdeki Lali Gun, Katresi Haram her türlü misket şarapları, Mudanya, Edremit, Bozcaada şarabı nabları vardır. Şehrin havasının letafetinden mahbub ve mahbubeleri çoktur. Ahalisi alüfte meşref ve dervişan-ı meslektir. Evliya Çelebi öylesine kendisine özgü anlatımlarıyla o denli hoştur ki anlaşılmasa bile zevk verir. Ola ki açıklamalar o zevki bile hırpalar, bu nedenle ek yapmayacağım. Beyoğlu tüm Osmanlı döneminde çok ulus kökenli karakterini korudu. Cumhuriyet döneminde ise tüm İstanbul'un kültürel merkezi olma karakterini kazandı. Darül Bedai yani şehir tiyatroları oradaydı. Bütün önemli konserler orada verilir, resim heykel sergileri orada açılırdı. Sanatçıların buluşma mekanları Degustasyon Lebon gibi oradaydı. Yalnız İstiklal Caddesi'nde çok sayıda 10-15 kadar sinema sürekli film gösterirdi. Beyoğlu'nun son yıllarda şimdiki haline gelmesinin önemli nedenlerinden birincisi İstanbul nüfusunun 1 milyondan 20 milyona çıkışı dolayısıyla uğradığı merkez parçalanmaları yüzündendir. Öteki önemli neden ise İstanbul nüfusundaki kültürel zayıflamadır. Demokrasi dediğimiz şey gelmeden önce İstanbul'da kebap denen şey de bilinmezdi. Caddelerde sıra sıra aşçı dükkanları hizmetteydi. Her birinde 40-50 tencere sıcak yemek hazır bulunurdu. Her biri İstanbul mutfağı temsilcisiydi. Binlerce aşçı dükkanı kapandı, yerine 10 binlerce kebapçı açıldı. Üstelik bunların bir bölümü uluslararası ad ve kıyafetlerle sahneye çıktı. Beyoğlu'nun koca İstanbul metropolü içinde yeni bir çehre kazanması için hala bazı umutlar var. Kitap evleri ve resim sergisi açılışları gibi. Ben akranlarım hala o mekanlardaki eski yaşayışımızın peşindeyiz. Boşuna olduğunu bile bile. Öte yandan da biz iyi biliriz ki eski Beyoğlu yaşayışını hortlatmaya çalışmak anlamsızdır. Şart da değildir, gerek de yoktur. Ancak Beyoğlu yaşamına haz verecek yeni sahneler katmak gerekiyor. Rakı ve bira kalitelerinin iyileşmesi ve çeşitlenmesi hoş ama yeterli değil. Meze ve yemekleri de küçümsemiyorum. İçse de içmese de şehrin de Beyoğlu'nun da insanlara vereceği ele avuca gelmeyen hazları kalite ve çeşit olarak arttırmak gerekiyor. Kıdemli İstanbullular olarak benim gibilerinin beklentileri, geçmişteki yaşayışımızın ruhlarımızda bıraktığı izlenimleri unutmamak, pastalı ya da mezeli sofralarda kurulan dostluk köprülerinin, söyleşilerin, haz dolu mutluluğunu yine yaşamak, cebimizde olup her fırsatta okuduğumuz kitapların bizde bıraktıklarını anmak, konser ya da tiyatro öncesi ve sonrası buluşmalarındaki heyecan, yeni İstanbul'da kültür ve sanat kaynaşmasını sağlamak konusunda elbet önemli olan bu eylemleri yaratmalardır. Ama bu çevreleri yalnız bırakmak hoş görülebilir bir davranış biçimi olamaz. Tüm resmi ve özel kuruluşların bu eylemleri ateşlemek ve desteklemek görevleridir. Bilmiyor ve gerekeni yapmıyorlarsa oturdukları mekanları ya da iskemleleri boşuna işgal ediyorlar demektir. 1'in 14'ü. Aklımız geri gelsin. Hangi konu ya da olay olursa olsun ona etrafını iyice dolaşarak bakmak borç. Tek açıdan bakarak görüş edinmekle yetinmeden. Hiçbir konu çevresi iyice dolaşılmadan, öncesi sonrası altı üstü iyice bilinmeden değerlendirilemez. Yoksa yanlış düşünceler elde edilmiş, davranışlarda tehlikeye çanak açılmış olur. İçi konusu da tıpkı böyledir. Demek ki şimdi madalyonu bir de tersine çevirip bir de o yandan bakacağız. Benim bir tıp profesörü dost ağabeyim vardı. Sanat dallarına da yakın, uygar bir kişiydi. İşte Nejat Harmancı ile bir akşam oturmuş içmeye başlamıştık. Çok zaman önce, 50 yıl kadar. Ölçü bilemediğim bir zamandı. Hızla birkaç kadeh yuvarladığımı gören Nejat abim uyarmıştı. Ne biçim içiş bu yahu? Bir bektaşı uyarısıdır üstelik. Ölçüsüz içmek marifet noksanından doğar derlerdi. Hesabını bil. Aradan yıllar geçti. Bir sıkıntılı zaman yaşadım. Tansiyonum sürekli inip çıkıyordu, oynaklaşmıştı. Bana birer cümlelik parlak akılları verenler yine müstesna iki dostumdu. Vücudumdaki isyanların nedenini anlamıyordum. Profesör Doktor Kemal Önen demişti ki, vücuttaki her organın kendi kişiliği vardır. Her hücrenin de bir beyni. Emsalsiz ikinci öğüdü de veren can dost Profesör Doktor Adnan Salepçioğlu olmuştur. Azizim, sen her şeyi hekimlere bırakacağına kendin güçlü bir çaba göstersene. Eşi bulunmaz, paha biçilmez hekim dostlarım vücudumdan önce beynimi ayağa kaldırarak çözüm aramak gerektiğini bana öğretmişlerdi. Öğrenmek gerekiyordu alkolün ne olduğunu. Ben de öğrenmiştim. Şeker mayalandırılır. Kimyasal formülü C6H12O6'dır. Bundan iki kısım karbon gazı, 2CO2 ve iki kısım da etil alkol, 2C2H5OH çıkar. Ne olduğu basit, hemen görülüyor. Nedir bu karmaşık gözüken formüller? Hidrojen ve oksijenden başka bir de C var. Bu ne ki? Kömür bu, başka bir şey değil. Yukarıda kimyasını anlattığımız mayalanmış şeker nedir ki? Bu malzemenin en iyisi nerede bulunur açıklayalım. Bunun en şaheseri üzümde bulunur. O bizim bildiğimiz güzelim meyvede. Daha ucuzu ve bayağısı ise içinde nişasta olan ucuz malzemede, patates gibi ya da artıklarda, melas, selüloz gibi bulunur. Hepsinden mayalandırılıp alkol çıkarılır, üretilir. Tıp literatüründeki önemli hekim ve doğa araştırmacısı Paracelsus 1493-1541 sadece üç sözcükle kafalara sanki tokmakla vurur gibi bir gerçeği sokar. Dusis facit venemum. Anlamı da bomba gibidir. Zehiri miktar doğurur demektir bu. Bu masum görünüşlü deyim olağanüstü önemli bir gerçeği kafalara burgu ile sokar. Örneğin sudan daha zararsız bir madde mi vardır? Yoktur, yoktur ama bu sadelik miktara bağlıdır. Ünlü Çin işkencelerinde su içirerek idam infazı vardır. 10-15 litre su içirerek ölmeyen kişiye 20 litre içirdikleri zaman kişinin içinde su patlaması olur ve ruhunu teslim eder. O masum su zehirleşmiştir artık. Alkol zehirlidir ve kalleştir, arkadan vurur. Uzun yıllar boyu içen insanın zayıf zamanını kollar. Günün birinde ya da yılın birinde o zayıf zamanı yakaladığında acımaz. Alkolik olma tehlikesi birdenbire patlak vermez. Her gün ya da kısa sürelerde sürekli alkol alan kişi uzun yıllar kendisini kontrol ettiğine inansa da gün gelip de alkol alışkanlığını kontrol edememek gibi bir tehlikeye farkına bile varmadan düşebilir. Sürekli ve düzenli içiş hallerinde bir başka deyimle akşamcılıkta tehlikeli alışkanlıklar edinilir. Bu tehlikeler, hiçbir gün içmeden duramamak, doz yükseltmek, istediği halde içkiyi azaltamamak gibi takıntılardır. Geri dönülemeyecek bir kaygan eğimde bocalama işaretleridir. Bu durum belirgin tehlike dönemlerinden birisine varıştır. Demci artık beden ve ruh sarsıntılarından kendini belki de kurtaramayış çukuruna yaklaşmıştır. Artık davranışlarının doğurduğu sosyal sonuçlardan kaçınamayış basamağına inmiştir. Geri dönülmesi zor ama çok zor kaygan eğime inmiştir. Miktarda aşırılığa kaçılırsa her şey zehirleşiyor. Alkol ise bilinmelidir ki aşırılığa kaçınca mutlaka zehirleşir. Bu zehirin şiddeti elbet alınan miktara da bağlıdır. Kanda alkol yoğunluğu ölçüsü dehşetli önemli bilgiler verir. Her insanın damarlarında kendi vücut ağırlığının 12-13'te biri kadar kan dolaşır. Yani örneğin 100 kiloluk bir insanda 8 kilo kan dolaşmaktadır. Öte yandan içkilerdeki alkol miktarları bilinmelidir ki aşırılığa kaçılmasın. Bir şişe rakıda 0.7 litre 250 gram, bir şişe şarapta 0.7 litre 70-80 gram, bir şişe birada 0.5 litre 20 gram kadar alkol bulunur. İçilen alkol kana karışıncaya kadar zaman geçer, vücuda yayılmaya başlar başlamaz karaciğerde yakılmaya başlar. Bu nedenle kandaki alkol miktarının bilinmesi hele kişilere göre çok zordur ama bu nedenle hesaptan kaçma bahanesi aramak saçma olur. Kanda alkol yoğunluğu binde ile ölçülür. Yani kanda dolaşan alkolün toplam kan miktarının binde kaçı olduğuna. 5 duble rakıyı yani 0.40 litre 140 gram alkol akşam 9'dan 12'ye kadar içen demci uykusunu uyuyarak sabah kalktığında kanında hala binde 1-1.5 alkol bulunur. Kendisini ayılmış sandığı için otomobil kullanırsa tehlikeli olur. Hiç kaza yapmamış olsa bile Almanya'da binde 0.8, İskandinavya'da binde 0.5 alkol tespit edilirse hapis cezası alır. Bir büyük şişe rakıyı 0.7 litre 250 gram alkol aç karnına bir saatte içen kişi alkol komasına girer. Alkol insan beyni, sinirleri ve diğer organları üzerinde toksik yani zehirleme etkileri yapmaya binde 0.1'den başlar. Binde 0.2, 0.5 arası etkilemelere örnek hesap yapmada hız artmasa bile yanlışların artması olur. Ancak bu kertede düşünce mantığı zayıflar, unutmalar başlar. Kanda binde 0.5, 1.5 arası alkol bir çeşit kamçılanma kertesidir. Surat pembeleşir, vücut kızarır, dil ağırlaşır, terleme başlar. Yürürken yalpalanabilir. Binde 0.5 ile 1.5 arası demci çakır keyiftir. Bilinç sislenmeye başlamıştır. Neşe ve canlanma ile birlikte hırçınlık ve saldırganlık artar. Yargı gücü zayıflar, övünür. Kavrama ve sentez gücü kötüleşir. Kanda binde 1.5'tan yukarı alkole ulaşıldığında bilinç bulanıklığı ve uyuşukluk artar. Utanma azalır. Görme, işitme kötüleşir. Değişen durumlara uyma yeteneği gecikir veya yok olur. Utanmayış halleri doruğuna çıkar. Tehlikeler önemsenmez, saldırganlık artar. Bundan sonrası demcinin binde 2-3 alkolle saçmalıkları zincirleme dönemidir. Ağır sarhoşlukta birden kızar, duygulanır, korkar. Binde 3 ile 5 arası alkol nefes felci basamağıdır. Kan dolaşımı zorlaşır, kalp gücünü yitirir. Kim bilir neler vaat eder bir yaşayış sona ermiştir artık. Bu konu açılmışken iki unutulmaz şairimizi anmak borç olur. Cahit Sıtkı Tarancı diyordu ki, "Meyhaneler, sabahçı kahveleri, cümle eş dost, şair, ressam, serseri, artık cümbüşte yoksam geceleri, sanmayın ki tarafımdan ihanet var." Tarancı'yı da Orhan Veli'yi de gencecik yaşlarda alıp ölüme götüren alkol değil de neydi? Ya adı pek bilinmeyen, paha biçilmeyen, pırlanta yürekli nice insanımızı da gencecik yaşlarda çekip alıp sonsuzluğa götüren de alkol değil miydi? Alkol tabancayla öldürmezdi ki. Birin 15'i, kıskançlık. Durup düşünelim, kıskançlığın doğurganı ya sevgi ya gurur. Anası desek değil, hani her zaman değil, ölümü anasından sonra. Seven körleşir. Bakar görmez, bakmaz gördüm sanır, her gördüğünden kıskanır. Öyle bir hırs ki bu, öfkeyle aranır, yalnız acı doğurur, gurur bu ayıbı taşımaz. Tüm sevgiler, tüm kıskançlıkların anası, öyleyse öfke niye? Ciddiliğin ölçüsü kaçtı, ne der sevimli Japon, kıskanmayan kadın, zıplamayan top gibi. Birin 16'sı, hallenmede vicdan. Herif pis zampara, dünyaya öyle gelmiş. Hem belki de ilk kez ebesine hallenmiş. Anasıyla gittiği kadınlar hamamını unutmaz. Sırıtır hala gevşek gevşek. Kaçırmaz çamaşır asan kadınları. Dikizler uzanırlarsa bacaklarını. O birkaç santimi. Yanaklar çeneye sarkmış, göğüsler bele inmiş. Takmaz. Vicdan fukarası dediğin dünyaya böyle gelir. İki bacaklı kadeh görse ona da hallenir. İkinci ayrımın sonu. Sayfa 39.